Ayrım 9.
Birisi de eli konu büyük bir minaze, kara lekeli kükür sarısı bir yılan balığıdır, tuttu. Güneş doğduktan sonra herkes güle konuşu evlerine döndü. Bu pembe sabahlar, mavi öğleyinler, altın ikindiler, menekşe akşamlar diyarının iklimi öyleydi ki, domates fidanları 5-6 yıl yaşıyordu. Domates fidanlarının gövdeleri bacak kalınlığında olarak 3 metre kadar tırmandıktan sonra çardağa yayılıp yaprak ve kırmızı domateslerle altlarındaki avluyu gölgeliyorlardı. Patlıcanlar da 3-4 yıl yaşıyorlar ve her 3 metre kadar yükseliyorlardı. Hurma ağaçları, hurmalar zevkle yenecek kadar tatlı oluyordu. Bir mandalin ortalama 1000, en çok 4000 mandalin, portakallar ve limonların her bir ağacı kolay kolay 10.000 limon ve portakal veriyorlardı. 18.000 veren ağaçlar da vardı. Çiçekler İstanbul'un bildikleriydi. Ne var ki şebboy gibi çiçekler pencerelerdeki saksılardan bir şebboy çağlayanı gibi devrilip aşağıya akıyorlar. Yaseminler bulut halinde beyaz yıldızlarının bolluğundan yaprakları görülmeyecek. Bodrumun yanında, gövdesi 9 metre çapında bir kovuk halini almış bir zeytin ağacı vardı. Herodot zamanında herhalde 3-4 yüzyıllıktı. Üçüncü derecede bir dalında 1500'den fazla yıllık halka saydık. Hala 100 kilo kadar tane veriyordu. Dağ bitkilerini görmek üzere Göktepe'deki eski büyük Halikarnas tiyatrosuna çıkınca yüksekten çepeçevre bir göz gezdirdim. Topraklar yıldıran güneşe tiril tiril titreyen ışıkla cevap verirdi. Sanki her taraftan parıltı parçaları yağıyordu. Öyle bir günlük güneşlik, öyle bir berrak ışık ki radyum gibi duvarlardan geçecek neredeyse. Ta aşağıda deniz masmavi bir ateş. Karalar ve kıyılar bu mavi alevlerle sarmaş dolaş olmuş. İnsan büyük ferahlıkla içini çekerek ne güzel diyor. Havası da öyle ki köyleriyle birlikte 20 bini aşan nüfusu içinde bir tek şişman ya da göbekli insan yok. Çok kadınlar da ay başlarını ayda 2 kere görürler. Ben salmak iste ya da sabahtan akşama kadar kayaların üzerinde başı açık durduğum halde bir şey olmazdım. Bir memleketin suyundan, havasından söz edilir. Oysa bir memleketin sesi, sedası, gürültüsü, kokuları herhalde suyu havası kadar etkiler. Söz gelimi bir şehrin belli başlı özelliklerinden ikisi tramvay, otobüs ve otomobil gürültüleriyle yanmış benzin ve lastik kokusudur. Buradaysa sanki yaratılış şehirde taşla betonla, otobüs gürültüleri benzin kokularıyla kendisine verilen sıkıntıdan yaz tatiline çıkmış öğrenci gibi bayram etmektedir. Kuşların cıvıltısına binlerce kumrunun dem çekişine portakal, limon ve turunç çiçeklerinin kokusu karışır. Kıyı rüzgarı açık denizlere turunç ve öteki turunçgül çiçeklerinin güzel kokularını götürür. Bunlar can verici olmasalar şehirde hasta olanları iyi etmesi için doğa veya ormana yani yavrunu iyi et diye yaratılış ananın kucağına vermezdik. Ne yazık ki yurt diye hemen hemen yalnız İstanbul sevilmiş. Kim izzet ve ikbal ile bab-ı devletten çıkmış hiç sağına soluna bakmadan saadet der saadet kapısına kapağı atmış. Bu halin pek kötü sonuçları olmuş. Bu güzel iklimde neler yetişmezdi. Ama kimse bu güzelliğe daha başka güzellikleri getirmeyi düşünmüyordu. Ben tarımdan pek çakmıyordum. Bazı tarım kitapları getirmeyi düşündüm. Birkaç kitap ve ısmarladığım bazı tohum katalogları Paris ve Londra'dan geldi. Asıl sürgün. 3 yıllık kalebentlik süresinin 1,5 yılı geçmişti. 1,5 yıl sonra denize açılabilecektim. Ondan sonra da ölünceye kadar Bodrum'da kalmayı kurmuştum. Ne var ki İstiklal Mahkemesi, masum olduğumu bildiği için olacak, lütfedip geri kalan kalebentliğimi İstanbul'da geçirmekliğime karar verdi. Bodrum'a gönderilmem felaket suratlı bir lütuftu ama şimdiki lütufta mutluluk suratlı bir felaketti. Asıl cezayı şimdi görüyordum. Bu sefer jandarmayla gitmiyordum, evrakım Bodrum'dan İstanbul'a giden vapur kaptanına verildi. Ben vapura binerken, Bodrumlular İstanbul'daki hısım akrabalara verilmek üzere sandık sandık ve çuval çuval kuru incir, badem, tuzlanmış balık, daha birçok şeyler getiriyorlardı. Onlara, yahu ben İstanbul'u ayak basınca serbest bırakacak değilim. Polise teslim edileceğim. Serbest bırakılmazdan önce polis şubelerince yapılacak muameleler olacak. Ben bu kadar eşyayı bu arada kime teslim edeyim dedim. Onlar, hiç merak etmeyin, biz telgraf çektik, vapuru bekleyip vapur yanaşınca gelecekler ve eşyaları alacaklar dediler. Ben de çaresiz peki dedim. Ama İstanbul'a varınca kimse gelmedi. Çuvalları, sandıkları hamallarla dışarı taşıttım. Polisler müdüriyete gideceğimi söylediler. 3 otomobille kuru incir, badem, tuzlu balık ve daha unuttuğum bir sürü şeylerle müdüriyete vardık. Oradan Beyoğlu karakolu mu ne, oraya. Geceyi müdüriyette geçirdim. Ertesi günü yine bir karakoldan bir merkeze, merkezden yine müdürlüğe gittik. İstiklal Mahkemesi'nin ağını sağını büyük olduğu için hiçbir dairenin beni serbest bırakmaya cesaret edemediğini anladım. Beni sürgünümde, yani Bodrum'da rahat bıraksalardı ya, kim söyledi onlara bana lütfetsinler diye? Nihayet İstiklal Mahkemesi'ne hitaben bir telgraf çektim. Beni İstanbul'da serbest bırakmadıkları için geri yollanmam için yalvardım. O telgraf görülünce serbest bırakılarak sandıklar ve çuvallarla anneme gittim. Artık kalebentlik süremin tamamlanıp Bodrum'a dönmek için günleri, neredeyse saatleri sayıyordum. Bodrum'dayken yazı yazıyor ve kitap çeviriyordum. O işe İstanbul'da da devam ettim. 2 zehir zemberek kış geçirdim. İstanbul'dayken yazı ve çevirilerden edindiğim paraların çoğunu Bodrum'a hazırlık olmak üzere tarıma ait kitaplar ve balık avı takımlarına harcıyordum. Birinde bulamadığımı belki ötekinde bulurum diye 3 dilde tarım ansiklopedileri ve başka kitapları getirterek kısa zamanda tarım konusunun tamamen hakimi oluyordum. Özellikle güney illerinin tarımına. Hey, güney illeri deyince gözlerimin önüne o kasvetli İstanbul kurşunisinde Akdeniz geliyor. Akı öylesine ak ki ona kıyas başka her ak kara olur. Ey okuyucum, bunları yazarken kendimi tutuyorum, yoksa duygu şiddetiyle kendimi kapıp koyuversem yapmak zorunda kalacağım aşırı davranışlar dolayısıyla Türkçemizi de gramerimizi de kemikleri yerlerine gelsin diye götürüp hastaneye yatırmak gerekir. Ne aşırılık? Suyu fazla ıslak diye aşırı mı saymalı? Büyük postanedeki mektup kutularının üzerinde mektupların gidecekleri bölgelerin adları yazılı. Bir kutunun üzerinde Akdeniz, ötekinin üzerinde Karadeniz yazılı. İrkilip duruyorum, baştan ayağa huşu halinde düşünüyorum. Gözlerime yaşlar geliyor. Sürgünüm gerçekten. Mektubu nereye atıyorum dersiniz? Gayet tabii Akdeniz'e. Benden selam. Merhaba. Balık takımları olarak bir zıpkın koleksiyonu yaptım. İçlerinde güneş ışını gibi denize işleyecek olanları vardı. Biri 4000 kulaç uzunluğunda ağır bir paraketa, bir tane de 2000 kulaçlık, köstekleri kıl ve misine paraketa. Bunların iplerinin büklümünü ben alıyorum, çam kabuğuyla boyuyorum, iğneleri kösteklere, köstekleri de beden iplere bağlıyorum. Her bir kulacı bir kocaman çamaşır sepetine yerleştiriyorum. Çamaşır sepetlerinin kıyısına eğelediğim mantarları çepeçevre takıyorum, iğneleri mantarlara saplıyorum. Binlerce iğne yan yana dizilmiş, pırıl pırıl ışıdıkça içim açılıyor. Gözlerimde deniz mavileri tütüyor. Koyun sürüsünün başında giden kösemen diye anılan bir koç vardır. O ne yaparsa ardından gelen koyunlar da onun aynısını yaparlar. Çoban elindeki değneği kösemenin önüne eğer. Kösemen değneğin, yani engelin üzerinden hoplar. Çoban değneği kaldırır. Binlerce de olsa sürünün her koyunu kösemenin hopladığı yere gelince gereksiz yere havaya hoplar. Bizim denizcilerde olsun, çiftçilerde olsun bu alışkanlık vardır. Babaları, ataları öyle davrandı diye onlar da mantıklı bir neden olmadığı halde tamamıyla öyle davranırlar. İşte bu nedenle balık takımlarımda birçok yenilikler yaptım. Bu değişiklikler sonra denizciler tarafından kabul edildi. Sünger avcılığı, araç gereçlerini de ilkel bulduğum için onlar da epeyce değişiklikler yaptırdım. Biraz önce Bodrum'u özlediğimi yazmıştım. Burada tekrar ediyorum. Özlemek, harıl harıl özlemin ne olduğunu bilenler beni anlarlar. O aleme ulaşma saatini gürleyen yürek ve acıklı, fırtınalı gözlerle bekleyen için durmak, yerinde saplına kalmak öldürücüdür. Durup solumak, yaşamak mı? Sabahtan yeri ağarınca mavi üzerine kükürt sarısı. Öğleyin gök mavisini ustura gibi pürüzsüz kesen, akşamleyin menekşe zemin üzerine leylaki şiveye kayan sürgün evi, kimi barındırıyordu acaba? Geceleri salmak isteki taş doruklara, sessiz yıldızlara dik kayalar ne cevap veriyorlardı acaba? Kale önündeki bulamaç yarlardan ıssızlıklar tutkunu ay, hangi bakışları hülyalar gurbetine çıkarıyordu? Hele gülen, nur gibi denizler beni öylesine çekiyorlardı ki, nabzımda çarpan kan gibi, alnımda boncuklanan ter gibi tuzluydu o da. Ta uzaklarda, ışığın şanında eriyen adaları, kıyıları, bükleri, knidosları, datçaları, gökovaları, daha uzakları, açık denizlerin açıklıklarını özlüyordum. Oraları zaten cennetti. Ama içimden oraları 10 kat daha cennet yapmazsam adam değilim, diyordum. Tohum ve Troçki. Hemen hemen mükemmel bir çiftçi olmuştum. Sakın ha aklınız maaşlı çiftçiye gitmesin. Avucuma aldığım tohumlar, aman biz geçici tabutlarımız içinde ölü gibi yatıyoruz. Gönlünden ve yine gönlünden kopan sıcaklıkta biraz ısıt bizi. Dirilt, biz de tıpkı senin gibi bir yaratığız. Biraz su ver bize. Biz de senin yaşadığın dünyada, senin çağdaşın olarak güneşe çıkalım diye yalvarıyorlardı. O zamanki Mısır çarşısının arkasında tohum satan dükkanlar vardı. Bodrum'a dönmeme yakın oraya gider, Bodrum için tohumlar alırdım. Büyük adadaydım, oralarda palmiyelere bakmak ve tarım kitaplarındaki resimlere göre hangisinin hangisi olduğunu tanımak üzere gezerdim. Bir gün eskiden Otel Giacomo diye adlandırılan bir binanın yanında tohum vermekte olan Pritcardia filifera palmiyesi gördüm. Bu palmiyelerin yelpazemsi yaprak bölümleri uçlarında titre gibi lifler sarkar. Onun için Bodrumlular ona sakallı palmiye adını vermişler. İkinci Dünya Savaşı'nda ülkede ip ve urgan olmadığı için bütün halk kuyu içinden tutunuz da eşek yularına kadar gerekli ipleri sakallı palmiyelerin sakallı bölümlerinden yapmışlar. Tarım Bakanlığı boğaz içinde bir ip, urgan ve halat fabrikası kurdu ama ülkede bunları imal etmek için gerekli olan lifli bitkileri ektirmeyi unuttu. Palmiye yüksek, tohumları da yüksekteydi. Tanrı'ya sığınarak palmiyeye tırmandım. Doymaz bir iştahla ceplerimi avuç avuç tohumlarla doldururken palmiyenin dibinde peydahlanan birkaç kişi sert bakış ve sert sözlerle palmiyeden inmemi emretti. Meğer palmiyesine tırmandığım bahçenin ait olduğu büyük ev mi, otel mi, her neyse orada Troçki oturuyormuş. Adamlar bana, orada ne yapıyorsun dediler. Tohum topluyorum. Onu bizim külahımıza anlat, in aşağıya. İndim. Onlar yine, burada ne arıyorsun diye sordular. Ben, efendim ben İstanbul'da kalebentim dedim ve kısaca anlattım. Bodrum'a tohum götüreceğim. Aralarında kurnaz kurnaz güldüler yüzlerinden. Delilik tasladığımı sandıkları anladım. Galiba evde oturmakta olan Troçki'ye palmiyenin üzerinden işaretler yapmak istediğimden kuşkulanıyorlardı. Neyse, karakola gittik, orada beni tanıyorlardı, iş düzeldi. Güle güle ayrıldık. Hemen hemen tıpkı bunun gibi bir olay İzmir'de Konak Meydanı'ndaki bir ağaçta başımdan geçti. Büyükada'da da eşim, sarı kızım İsmet'i dünyaya getirmişti. Sancıları tutunca ebeyi bulmak üzere koşmuştum. Ben ebeyle gelinceye kadar eşim, çocuğu kendi kendine doğurmuştu zaten. İsmet'ten önce bir çocuğu tırmandığı yüksek bir erik ağacının tepesinden düşürmüştü. İsmet'in dünyaya gelişinin 20. günü, 3 yıllık kalebentlik süremin sonuncu günüydü. O gün eteklerim sevinçten ziller çala çala soluğu doğru polis müdüriyetinde aldım. O gün 3 yıl kalebentlik müddetinin bittiğini, ertesi günü artık serbest olduğumu, hemen ertesi günü vapurla Bodrum'a gideceğimi bildirdim. Müdür, kalebentliğime ait evrakı arattı. Evrak arandı, tarandı. Evrak mevrak yokmuş ki bulunsun. Ben müdüre İstiklal Mahkemesi'nden bu yana olanları bir bir anlattım. Sonunda işte bugün kalebentliğim bitti dedim. Müdür, sizi tebrik ederim, geçmiş olsun. Ama bu geçmiş olsunu 1,5 yıl önce demeliydik dedi ben. Neden diye sordum. Çünkü dedi, dairede mahkumiyetine ait bir kayıt, bir evrak bulunmadığına göre siz 1,5 yıl önce serbestmişsiniz. Buraya nakliniz, serbestliğinizin sözüm ona bir kitaba uyduruluşu olacak. Bu sefer de yine yandım doğrusu. Ben 1,5 sene önce Bodrum'a gidebilirmişim. 1,5 yıl boşu boşuna işkence çekmişim. Hayatımın 1,5 yılını kaybetmişim. İnsan kaybedişin böylesine yanmaz da neye yanar? Neyse, hayatımda pek kazanmadım ki kazanmasını öğreneyim. Ama kaybetmesini, hem de şahane kaybetmesini öyle öğrendim ki, en zengin kazanışlara tas çıkartan bir ferahlık ve gönül açıklığıyla gülerek kaybederim. Ertesi günü, bacası sigara böneğine benzeyen Çanakkale vapuruna bindik. Nisan'ın son günleriydi, gök kapalıydı, havada oldukça soğuktu. Ama hiçbir zaman İstanbul gözlerime o günkü kadar günlük güneşlik görünmemişti. Vapur iki bakımdan Nuh'un gemisine benziyordu. İlk önce eskiliği dolayısıyla ama Avrupa'ya gidişlerde en modern yolcu vapurları halt etsindi onun yanında. Sonra taşıdığım tohumlar ve çeşit çeşit balık avı araçları, tarıma, denize, balıklara ait kitaplar, dolayısıyla da her çeşit hayvanlar taşıyan Nuh'un gemisine benziyordu. 21 günlük mavi gözlüğü, sarı saçlı İsmet'i küçük bir sepete yatırdık. Sepeti bir yerden bir yere gitmek gerektikçe koltuğumun altına alıyordum. Yemek yerken masanın üzerine koyuyordum. Vapur vinçlerini gürleterek yükünü aldıktan sonra rıhtımdan ayrıldı. Artık provamız Akdeniz, Arşipel ve Halikarnas'a doğru denizi yarıyordu. İstanbul'dayken tuhaf bir durumla karşılaşmıştım. Ne yazmıştım, ne için suçlanmıştım? İstiklal Mahkemesi'nin verdiği hükmün iç yüzü neydi? O sıralarda bu işin pek iç yüzü yoktu ya. İç yüzü de dış yüzü de kabak gibi meydandaydı. Bunları her ne nedenle olursa olsun görmek istemeyenler pek tabii olarak o gerçeklere kör kalıyorlardı. Şunun bunun cıncığını, cemaziyel evvelini, kısaca her şeyi, her sırrı bilir gibi görmek isteyen ve kurnazlık, kulağa deliklik ve gözü keskinlik taslayan insanlar çoktur. Onlar sağa sola benim korkunç bir askerlik düşmanı olduğumu fiskoslarla yaymışlardı. Bu dedikodu ve söylentilerin doğru olup olmadığını araştırmak zahmetine katlanmayanlar, işittiklerini olduğu gibi kabul edip onları gerçek sayıyorlardı. Onlar da beni lekelemeyi bir yurtseverlik görevi sandılar galiba. Mesela Zekeriya'ya kini, kızgınlığı olanlar ona askerlik düşmanı Cevat Şakir'le konuşan alçak adam diye çatıyorlardı. Hoppala! Düşenin dostu olmaz derler. Birkaç dost dışında ötekiler çil yavrusu gibi dağıldılar. Bu dağılışa hiç hayret etmedim. Ben bir adamı sempatik ve hoş bulursam, bir gün kararı firara döndüreceğini de bilsem, bana sempatik görünmenin bu nedenle sempatik görünmemesine olanak yoktu. Varsın, o da o kadarcık bir haltı işleyiversin der, ne yapayım, omuz silker geçerim. Adı çıkacağına canı çıksın derler. Adım çıktı diye canım niye çıksın? Hele şu adımla canımı çıkartanlara bakındı bir. Canımın onların çıkardığı adımla ne ilgisi var? Ben kendi hayatımı yaşarken isteyen adımla kalır. Benim hayatım kendi beynimin içinde ve başımda yaşıyor. Hayatım başkasının beyninde ve o beynin benimle ilgili anlayışında yaşamıyor ki. Bana hakaret edenlere, namusuma saldıranlara hemen öfkelenmem gereksin. Ama zorla değil ya, hiç öfkelenmiyordum. Alışılan öfkelenmektir diye öfke taslamak zahmetine de katlanamıyordum. Ben neysem oyum, ne övünmekle yükselir ne de yerilmekle alçalırım. Namusumu atıp tutanlara karşı mahkemede hakaret davası mı açaydım? Tutalım ki mahkeme hakaret edeni şu kadar lira tazminat ödemeye mahkum edecekti. Tam 92 lira diyelim. Adam 92 lirayı sayınca benim namusum hikmet-i hüda eski haline gelerek bütünlenecek miydi? Namusu bir gemi teknesine benzetirsek bu işin bir akla yatkın tarafı olabilirdi. Biri teknenin bir tarafını delerse fena olur çünkü tekneye su dolar. Bu takdirde mahkeme namus teknesinde açılan deliği ölçer, deliği yamayıp kapamak için şu kadar santimetre eninde ve şu kadar santimetre boyunda bir lumbalar, dört köşeli bir tahta parçası çakılmasını emreder. Tahta çakılır, stüpi ve stokko tıkılır, armozlar bir de boyandı mıydı, namus teknesi tamamdır, artık su dolmaz denebilir. Bodrum Halikarnas. Gemi Bodrum'a doğru yol aldıkça gökte, denizde daha bir mavi ve berrak oluyordu. Bodrum'a sabahleyin vardık ve dosdoğru kayınvalidenin bahçesine gittik. Bahçeye girip selam verince büyük adada Troçki'nin bahçesinde, artık oraya o adı vermek gerek, topladığım palmiye tohumlarını toprağa ektim. Bir buçuk yıldır Bodrum'a güzel şeyler ekip dikmek gözümün önünde tütüp durmuştu, artık kim beklerdi? Yarım saat önce dikmek, hayattan yarım saat kazanmaktı. Fidanın büyüdüğünü dünya gözüyle yarım saatten fazla görmekti. Yoksa gönül gözüyle ben öldükten sonra bile fidanın gelişeceği hali tohumu ekerken görüyordum. Böylece İstanbul'dan tohum olarak ne getirdimse karaya ayak bastıktan bir saat sonra hepsi de sıpsıcak toprak içinde büyümek işine girişmişlerdi. Öğle yemeğini adeta yerini bulsun diye çarçabuk atıştırdıktan sonra biriktirmiş olduğum parayla bir sandal almaya çıktım. Ceviz kabuğu kadar bir sandal buldum. Küçük bir Latin yelkeni vardı. Param daha büyüğüne yetmiyordu. 15 günden beri karaya çekilmiş olduğu için armozları açılmıştı. Şişmesi için denize gömdük. O kayık için ancak limanın içinde gezilir diyorlardı. Bense limanın içinde gezmek değil, o kayıkla Amerika'ya kadar gitmeyi göze alabilirdim. Paraketalarımı gören iki balıkçı, kendi piyade sandallarıyla 3 mil ötedeki Adaboğazı adasına gidip balık avlamamızı istediler. Bodrum limanından denize ilk açılışımdı bu. Denizlerle kıyıların böylece uyuştuğu az görülmüştür. Piyade, Girit yapısı kayıklarda her şey, konfor ve benzeri, hıza kurban edilmiştir. Girit'in uçurumlarından esen sert rüzgarları yenecek ok gibi deniz yapılarıdır. İle adaya doğru kıyı kıyı kürek çekiyorduk. Denizin göz kamaştırıcı mavisi içerlere işleyip, karaları adacıklara ve yarım adalara bölüyordu. Akılları terelelli, binbir bel kıran kıvrıntılı körfezlerin kovuklarında güneşte serilip keyif çatan rıh gibi ince kumsallar görünüyordu. Adaya vardık. O kadar hülyalardan, rüyadan yapılmış ki üzerine soluyu verilince gözlerimizin önünden uçuverecek. Tertemiz bir masumluğu var, hani manzarasıyla yıkanacağınız gelir. Ada kıyısında deniz karaltıda, o kadar durgun ve berrak ki deniz yüzüne bakamazsınız, mutlaka dibine bakarsınız. Çünkü deniz yüzünün farkında olmazsınız. İki denizciyle şakalaşarak paraketayla adayı sarıyoruz. Balık tutulmuş ya da tutulmamış umurumda değil. İşte ömrümün bu anında böyle bir hayranlık ve ferahlık nasibim oldu ya. Denizciler de can adamlar. Dalkavukluk etmemek ve etikete riayet etmemek dürüstlüğünde bulunuyorlar. Bana gerekirse küfür ediyorlar. Yani doğru ya da yanlış ne düşündüklerini söylüyorlar. İnsan işte bu gerçektir diye rahat ediyor. Beni bir ayağımın bir parmağı üzerinde dineliyormuşum gibi iğreti ve sahte bir tavır takınmaya zorlamıyorlar. İnsana böylece olduğu gibi durmak özgürlüğünü veren iki şey vardır. Biri ıssızlık, öteki de gerçek arkadaş. Paraketa'nın baş şamandırasının yüzdüğü karantıya döndük. Yazmıştım, deniz orada o kadar süt limanlıktır ki yüzü kürk gibi yumuşak. Adanın üzerinde narteksler iki insan boyunu aşıyor. Çiçeklerini açmışlar. Hepsi sapsarı alamet bir şamdan. Daha sonraları o adaya yıllarca bir başıma gelirdim. Narteks'lerin altından, kuş tüyünden daha yumuşak funda toprağa, getirdiğim tohumlara ilk döşek olurdu. Paraketayı kaldırdık, 5-6 balık çıktı, kocaman. Bodrum'a ve eve ilk geldiğim gün olduğu için, yani özgürlük olarak, balıkları bir sana, bir bana, bir ona diye bölüştük. Açılışta balık avı ikinci, üçüncü derecede bir amaçtı. Asıl özlem, yeni yerler görmek, rüzgarla gitmekti. Onun için tutulan balıkları çoğu zaman dağıtırdım. Karantıdan çıkınca rüzgar denizin dümdüz ovasında mavi mavi yayıla yayıla geldi. Piyadenin sakulevi yelkenini açtık. Ne hoştur yelken hissa edilirken şakırdayarak yapraklanması. Adeta bir gülüştür. Sakulevi yelken armanın iplerine takılmış beyaz bir buluttur. Direk gemi provasının ta yanındadır. Rüzgar kayığın ucundan tutunca maviler üzerinde uçurur. Denizden Halikarnas'a ilk dönüştü bu. Daha sonraları yıllar süresince bu dönüşler yüzlerce hatta binlerce defa tekrarlanacaktı. O ilk gün şehrin iki limanının evleri denizin leylaki durgunluğunda pespembe angılanıyordu. Adeta tatlı bir flüt sesiydi ki yeni bir hayatı müjdeliyordu kıyıda yayıla yayıla. Kayınvalidenin deniz kıyısına yakın her katı birer odalı, iki katlı, kutu gibi beyaz bir evi vardı. Önündeki avlusunu koca bir hanım eli, bir delice, bir de kuyu süslüyordu. Ne var ki damının yarısı çökmüştü. İlk katının tabanı da delik deşikti. Orada bir gece yattık. Gazinonun yanındaki ev kiralanmış bulunuyordu. Şehrin doğu kesiminde, manastır denilen yerde iki odalı bir ev kiraladık. Önünde koca bir portakal ağacı vardı. Ertesi günü kayınvalidenin küçük evini birkaç direk ve taban tahtasıyla onardım. Deliceyi de hemen aşıladım. 25 yıl sonra Bodrum'dan ayrılırken o ağaç bütün avluyu gölgeleyen bir ulu zeytin ağacı olduydu. Bodrum'da kaldığım 25 yılı bütün ayrıntılarıyla vermek uzun olur. Denize ve karaya ait başlıca olayları ayırarak yazacağım. Deniz, Knidos. Ufak sandalla birkaç kere limanda volta vurdum. Latin yelkeni en kolay yelkendir. Bodrum'da yerleştiğimin 5. günü Bodrum'dan 3 mil uzakta olan Karaada'ya gitmezden önce gizli olarak Knidos yani Tekirburnu gezisine çıktım. Gizli olarak diyorum çünkü bütün denizciler öyle kayıkla Datça Yarımadası'nın ucuna gitmeyi delilik sayıyorlardı. Oysa delilik değildi bu. Zoru görünce rüzgarın önüne düşecek, dantel gibi girintili çıkıntılı kıyının bir koyunda barınacaktım. Ne olur ne olmaz birkaç gün yetecek kumanya da aldım yanıma. Büyük bir su testisini de Bangaccia'ya bağladım ki devrilip kırılmasın diye. Şafak sökerken limandan kıyı rüzgarıyla çıktım. Sağımda Salmakis ve Kaplan Kayası'nı, solumda da kalenin kayalarını geride bıraktım. 3 yıl önce Kamış'la Salmakis'te ve kale kayalarının üzerinde balık avlarken, uzakta Knidos'a özlemle bakan iki cevatı, o iki yerde görür gibi oldum. Sonra sağımda değirmen burnunun fırıl fırıl döyen değirmenleri, sanki geceyi öğütüyorlardı. Solum açık denizdi. Şafak ışığı güzel havalar müjdeliyordu. Önümde Karaada'nın batı burnu kararıyordu. Oraya varınca Knidos'a 18 mil kalacaktı ama 18 mil apaçık bir deniz. Karaada'ya yaklaşırken adanın kekliklerini duydum. Bir de adanın kıyısında patlayan denizlerin fısıltısını. Pupa rüzgarla karga funda adanın burnunu aşıp açık denizlere vardım. Kıyı rüzgarı hafiflemişti. Açık denizde bir gün önce esmiş olan Meltem'in harekete getirdiği dalgaların başları pek az köpük yapan soluganlar görünümünde yavaş yavaş inip kalkıyorlardı. Bir dalga başından öteki dalga başına belki bir çeyrek mil aralık vardı. Kayık duyulur duyulmaz ağır ağır kalkıyor, sonra usul usul yokuş aşağıya iniyordu. Issız denizde bir başımaydım. Hiçbir ses yoktu. Yalnız uzun fasılalarla serenin direğe sürtünmesiyle kuş gibi bir cık, bir uçar balığın çıt diye denize düşmesi ve bir de dalga başları geçerken sönen köpüklerin fısıltısı. Asıl bu fısıltı ıssızlık ve bir başınalık yaratır. Bir başına kalan insan da engin evren ortasında kendi kendiyle hesaplaşır. Şehirlerde, trenlerde, otobüslerde insan kendisiyle yüz yüze gelemez kolay kolay. Açık denizde her şey uzak, gerilerde kalır da insan kendini kuş bakışı görür. Ta uzakta Datça dağlarındaki bulutlar şimşeklerle pırıl pırıl parlıyordu. Sanki zikzaklayan gelin telleriydi, yağmur da duvaklarını gezdiriyordu. Bu kötüydü ama ilk Bodrum'a gelişimde bunun bir yayla tepmesi olduğunu öğrenmiştim. Güneş yükselince bir şeycik kalmayacaktı. Birdenbire uzaktan birkaç top patlar gibi gürültüler oldu. Baktım, birkaç insan boyu köpükler sütun halinde denizden kalkıyor. Ya yunus balıkları ya ton balıkları hopluyordu. Sütunlar bel kırıyor, duman gibi tüterek denize devriliyordu. Rüzgar alacaktı demek ve aldı da. Denizde koyu maviler ürpererek yetişti. Tam Meltem esiyordu. Knidos'a götüreceğine, daha içeriye, beni Mersincik'e sürükledi. Vakit ikindi, Mersincik'ten Krio burnuna, yani Knidos'a millerce uzaklık var. Kürek çekemezdim, o sert havada mendil kadar Latin yelkeniyle de volta vuramazdım. Rüzgarın değişmesini beklemek için Mersincik adasının karantısını demirledim. Adacık sipsivridir ve çepeçevre saran üst üste raflardan oluşur. O raflar adeta ebabil kuşlarıyla canlıdır. Onların kanatları o kadar büyüktür ki yürüyemezler. Uçan ebabil kuşları adaya adeta kanattan bir kubbe yapıyorlardı. Bu kanat bulutuna denk olarak ada kıyıları renk renk skaros, orfos ve perdika dedikleri keklik balıklarıyla doludur. Denizaltı mağaralarına bulut bulut kara gözlü kırmızı balıklar arı kovanıymış gibi girip çıkar. Akşama doğru rüzgar değişti. Demiri kaldırıp yelkeni hisa ettim. Sonradan mavi gözlü diye adlandırdığım adanın yanından geçtim. Adanın üzerinde büyük küçük birçok çukurlar vardır. Ağır denizler onları suyla doldurur. Aynalar gibi parlayan bu küçücük göller adanın gözleridir sanki. Gece ortası Knidos'a vardım. Koca burunda insan yok, incin top atıyor. Ertesi günü ve daha ertesi geceyi orada geçirdikten sonra Bodrum'a döndüm. Adalar Denizi, Akdeniz. Sali Adaları, Çatal Adaları, Keremit Adaları, Sivri Adalar, Karaada, Kisle Bükü Adaları ve onların yavruları adacıklar. Bodrum Yarımadası'nı çevreleyen bir periler halkasıdır. Daha açıklarda Sporat Adaları ve Kiklat Adaları da büyük bir halka oluşturur. Sanki avuçları ada tohumlarıyla dolu bir dev. Bodrum Yarımadası'nın ortasına dinelmiş ve kolunun geniş bir savruluşuyla arşipele cömertçe adalar tohumlarını saçmış. Sporat sözü zaten tohum etmek demektir. Bunlar açıktaki adalardır. Körfezlerde, Mandalya, Gökova ve Bozburun körfezlerinde öyle koylar vardır ki bir torba dolusu ada sayılabilirler. Ada denince akla denizle çevrili kara parçaları gelir ama oralarda adalara bölünen mavi deniz parçalarına rast gelinir. O boy boy adalar arasında biricik şemsiye çamı taşıyan ancak iki kişilik küçük adacıklar bulunduğu gibi gür ormanlarıyla rüzgarlarda salınan 2-3 millik koca adalar da var. Öyle temiz masum adalar ki bunlar insan hacetini görürken uyuyan bir çocuğun yüzünü pisletiyormuş gibi utanıyor. Önümüzde arkamızda, sağımızda solumuzda adalar, beğenin beğendiğinizi seçin alın. O koylara girince sesim, sessiz ve durgun suların üzerinde giderek adalara merhabamı götürdü. İlk önce yakındaki adalar, daha sonra uzaktakilerin uçurumları angılanarak her biri kendi sesimle bana merhaba derdi. Bu yupyumuşak Sporat adaları mavilerde yüzen bulutlar gibi denizlerde yüzerler. İstediğinizi başınızın altına yastık diye alıp dinleniniz. Grup ışığında pembe köpüklü menekşe denizler üzerinde yelkenleri kızıl kızıl yana yana süzülüp adadan adaya giden balıkçı arkadaşları bir bukinanın büyük deniz şeytan kulesi mahmur sesiyle selamlayınca onlar da hemen bukinalarını öttürerek cevap verirlerdi. Bu alemi yedi adalarda balık bankası adlı yazımda anlatmış olduğum için burada tekrarlamayacağım. Anadolu'nun yavrularıdır. Bu adalar kendi güzelliklerine hayran kalsınlar diye Adalar Denizi gerdanını onlara ayna eder. Adacıklar böylece kendilerinin sudaki akisleriyle beşiklenir. Adalarda denizler, denizlerde adalar. İşte Adalar Denizi, Arşipel, Ege, Akdeniz. Birinci küçücük alelade sandaldan sonra daha büyük kemanbaş bir kayık aldım. 1,5 tonluk bir gemiydi bu. 2 sakolevi yelkeni vardı, biri küçük ve kırmızıydı fırtına için. Öteki büyük beyazdı, kasırga sayılamayacak rüzgarlar için. O sıralarda kayınvalidenin küçük evinde kara kızım Aliye doğdu. Yavrucak 1 yaşına henüz varmamışken büyük bir zelzele oldu, kayınvalidenin evi çatladı. O evde yatmak tehlikeliydi. 2 kızım ve eşimle birkaç ay, 3. ve son kayığım yataganda yatıyorduk. Hemen her yarım saatte bir tekrarlanan yer sarsıntılarını, kayığın dipte yatan demirlerine takılı zincirin deniz altında şıngırdamasından duyuyorduk. Yatağın Girit'te hız için yapılmış 7 metre uzunluğunda 3 tonluk, kartal burunlu bir trendildi. Kırmızı fırtına yelkeni için kısaca bir sereni, alelade rüzgarlara hisal edilecek beyaz yelken için de uzun bir sereni vardı. Beyaz yelken tam kaldırılınca deniz yüzünden 12 metre kadar yükseliyordu. Yelken yine sakoleviydi. Fırtınada vapurlar sığınacak limanlar ararken, Sotropa boyunca sağlam bağladığımız safra ve adamakıllı kapanmış bu kaportayla bulut arasında geçen kartal gibi denizde yol alırdık. İlk Bodrum'a gittiğim zaman cılız gördüğüm 10-12 yaşında çocukları kayığa alırdım. Temiz hava ve avlanan balıklarla gürbüzleşirlerdi. Yatağını aldığım zaman boylu postlu delikanlılar olmuşlardı. O koca yelken, volta vururken yalnız bir kişiyle idare edilmezdi. Yetişen bu denizciler sırayla sefere gelirlerdi. Kendi kendime olmak istediğim zaman yelkeni yalnız direğe takardım. Ben art güverteye boylu boyunca yatar, dümeni ayaklarımla kullanırdım. Bernard Shaw'un İnsan ve Üst İnsanı'nı hep böyle çevirdim. Aganta Burina Burinata'nın çoğunu öyle yazdım. Bir yaz gecesi yatağınla Bodrum açıklarında balık avlıyorduk. Tayfa yatmak istedi. Yumuşak ve ılık rıhların üzerine uzanıp uyudular. Ben zaten çekilmiş ve serene bağlanmış yelkeni çözüp açıldım. Eni boyu 15-20 metre olan bir ada yavrusunun yanına gidip demirledim. Kendi kendimle baş başa kalmak istiyordum. Gökte kalabalık yıldızlar öylesine kırpışıyorlardı ki sanki kıprayış kırpıntıları ışık konfetleri halinde harıl harıl üzerime yağıyordu. Nur içindeydim. Ne var ki denizin bir parıltı deryası kesilerek gökteki yıldız enginini solda sıfır bıraktı. Demirlemiş olduğum adacığın suları kuvvetli bir akıntıyla anaforlanıyor, köpürüp burgaçlanıyordu. Pek hızlı bir kaynama, bir yakamozlanmaydı bu. Kayık bir donanma şenliği üzerinde yürüyordu. Altında sanki fişekler patlıyor ve 4 bucağı renkler saçıyor, çarkı felekler renk renk dönüyor, sular sanki dans ediyordu. Yatağının bordalarında dalgacıklar hızla parmak çatlatırcasına takırdıyordu. Aradan çok geçmeden takırdıları bir fısıltı yendi, kat kat köpükler sönüyormuş gibiydi. Ondan sonra iç çekmeler ve habbelerin patlamasını andıran pıtırtılar duyuldu. Ben kayığın güvertesinde bağdaş kurmuştum. Güvertenin üzerinde paraketlara yemlik diye kullandığımız küçük küpes balıklarını ara sıra gözlerim seçiyordu. Onları sağa sola kayığın alabandalarına dürtüyordum. Yemlik küpes sandıklarımın sonradan mürekkep balıkları olduğunu anladım. Kayığın içine sıçramışlardı. Elektrik cep fenerini denize tuttum, o zaman nelerin olup bitmekte olduğunu gördüm. Ringalar, mürekkep balıklarını, sepya ve kalamarları yemekteydiler. Akdeniz'de ringa, yani Clupea harengus yoktur. Bunlar Sardinia pilhartus soyundan bir çeşit büyüyecek sardalya olsalar gerek, ama halk ringa diyor onlara. Derinliklerin alacakaranlığında yüze bir can deryası yükselmişti. Suların engin koynu bu can tufanı alacak kadar geniş değil gibiydi. Derinlikler bir can uçurumu oldu. Bu balıklar Akdeniz'in baş doğurucularıdır. Beraberlik onların hayat yasasıdır. Beraberce yaşar, sever, sevinir ve birlikte ölürler. Sürü adeta tek balıktır. Konaklayış ve durucu bir kavuşuş nedir bilmeyen bu balık dünyasında sevişme, yüzücü bir maceradır. Yolları boyunca yumurta, süt ve yavru tufanı salarlar. Denizin dalgaları yapışkan ve sünen bir su olur. Bu can mayasının içinde can kaynamaktadır. Denizin karanlığında mini minnacık ve toparlacık mavi bir fenerdir yumurtaları. Boşanan bu yumurta ve süt volkanı boğuculuğuyla ansan salmış olan denizleri boğar. Gece bu balık ve anılık akımlarıyla millerce denizler apak kesilir. Nur gibi deniz. İşte bu balıkların Akdeniz'e ak denmesinde büyük payları vardır. Ben ara sıra elektrik feneriyle denizlerde olan biteni seyrediyordum. Her ringanın on binlerce yumurtası vardır. Yumurtalardan kısacık bir zamanda on binlerce yavru doğar. Bu iş böylece devam ederse birkaç kuşak sonra deniz balık istifiyle kas katı kesilerek kokar. İşte o zaman diri namına yeryüzünde bir şey kalmaz. Gözümün önünde hayat kardeşi olan ölümü imdadına çağırdı. Avcı, yutucu ve öldürücü balıklar alay alay yetiştiler. Ringalar yiyerek pek acıklı bir geleceği yuttular. Görüyordum. İlk önce turnalar saldırdı. Ondan sonra açık deniz balıkları olan lambukalar ortaya atıldı. Hem ringaları hem de turnaları yiyorlardı. Büyük lambukaların, korifenlerin yumurtaları da az değildir. Onlar çoğalırsa bu sefer deniz yekpare lambuka kesilecekti. Sonunda yaratılışın patentli yutucusu köpek balıkları geldi. Köpek balığı yumurtlamaz, yalnız birkaç yavru doğurur. Ve işte böylece denizin tamamen balık kesilmesini önler. Bu işte Akdeniz'in bir denizaltı dramıydı. Evet, köpek balığının yaratılışta görevini biliyorum. Ama köpek balığına bir kinim var. Elektrik lambasını denizi aydınlatması için kayığın bir forketellasına bağladım. Elime 4 çelik dişli ve bronz sapkı zıpkını aldım. 100 kiloluk köpek balıklarıyla baş edemeyeceğimi biliyordum. 40-50 kilolukları gözüme aldım. O boyda olanlar bile 10 kiloluk lambukaları ısırınca usturayla kesilmiş gibi ikiye biçiyorlardı. Dolaşıp dolaşıp yine geliyorlar. Bir tanesini çalımına getirdim, zıpkını deh ettim. Zıpkının 4 harbiyeli dişi köpek balığının yelesinin yanına zımba gibi işledi. Zıpkının ipini çektim. Ama debelendikçe büktüğüm iki kolumu da açıyordu. Baş tarafını güç bela küpeşteye aldım. Ve yatağının ağır dümen yekesiyle çamaşır tokaçlarcasına dövdüm. Kayığın ambarını alabora ettim. Kuyruğundan kemiklerimi kıracak bir şamar yememek üzere güverteye çıkıp ambara eğildim. Boyuna da vurdum. Vurdum. Ama çok yorulmuştum. İkinci köpek balığında bende hal kalmadı. Tayfadan, çocukluktan delikanlılaşanlardan biri, Fevzi, köpek balığı yemesini çok severdi. Onun payını ayırdıktan sonra köpek balıklarından paraketalarımıza yem kestik. Artık kalanları da adanın garip çakallarına şölen olsun diye kıyıda bıraktık. Akdeniz açıklarının en berrak suları bile hafifçe beyaz ve yapışkandır. Baş parmağınızı denize batırınız, parmağınızın ucundan akan su, içindeki mikroskopik yaratıklar dolayısıyla süner gibi olur. Çünkü Akdeniz sularının her metreküpünde 40 milyonu aşkın küçük yaratıklar vardır. Bunlar ilkbahar ve yazın kimi geceleri deniz sularını ağartırlar. Ağaran sulara deniz sütü denilir. O küçük yaratıkların adlarını saymayacağım. Çünkü adlarının Türkçesi hemen hemen yoktur. Denizlerimize eskiden beri ilgisiz kalmışızdır. Oysa şimdi ister bitkisel, ister hayvansal deniz yaratıklarından çok değerli gıda maddeleri yapılmaktadır. Hatta çoğalan dünya nüfusunun beslenmesinin bu deniz yaratıklarıyla kolayca başarabileceği düşünülüyor. Ne var ki, insan da dahil bütün canlıların en erken temsilcisi o deniz sularına, deniz sütü dedirten o mikroskopik yaratıklardır. Doğuruculuk ve yetiştiricilik topraklara tanınır hep. Oysa asıl analığın simgesi denizdir. Deniz sütü deniliyor. Denizdir canlıları emziren engin meme. Dikkat edilirse yeryüzünün büyük kısmı denizdir. Kara yaratıklarının gövdelerinin büyük kısmı sudur. İnsan kanı da deniz suyu gibi tuzludur. İşte o sünen ve yapışkan su ilk önceleri deniz memelerinde canlı, saydam, duru bir pelte olmuştur. deniz memeleri biçim değiştirince tepeden tırnağa duvaklar ve ipek saçlar sallandırırlar. Pek nazik, utangaç ve çekingen şeylerdir onlar. Denizde bir rüya gibi geçerler ama rüya değillerdir. Yeni başlayan hayat soluğunun görünür ve karanlıktan uyanan hayatın gülümsemesidir. O deniz sütü, kimi gece Akdeniz'de yakılan kükürt gibi mavi ve yeşilimtırak, kimi gecede turuncu ve kızıl parlar. Ama çoğu kez elektrikli bir aklıkla yanarak Akdeniz'i tam aylı gecelerdeki karlar gibi bir ılık, bir kar denizine çevirir. Balıklar, yumurtacıkları ve sütleriyle denizin şurasını burasını ağırsalar da Akdeniz'i gece süresince ufuktan ufka dayanan bir aurora borealis gibi tamamen aydınlatamazlar. Doğu Güney Akdeniz'in bu aydınlanışı hayatın sabahıdır. İşte bu nedenle Akdeniz'e Bahri Sefit, denizin akı, Akdeniz denir. Evden ve şundan bundan. Kayınvalidenin evi yer sarsıntısından bel verip çatlayınca yer sarsıntısına dayanacak bir ev bulmak gerekti. Öyle ev yoktu. Deniz kıyısında iki katlı betonarme bir ev yapmayı kurdum. Betonarme yapılar hakkında kitaplar getirdim. Yapının yerine göre çimento dozajının ve betona konacak demirlerin ne oranlarda olacağını ve betonarme yapılara ait hesapları öğrendim. Ev 15 metre uzunluğunda ve 5 metre enindeydi. Bir yüzü denize, bir yüzü de arkaya, dağlara bakıyordu. İçini oda oda bölmedim. Katlar boylu boyunca odaydı. Pencereleri çok büyüktü. Önündeki çimento avlusu bir yat güvertesi gibi denize egemendi. Avluda bir kuyusu, evin altında da 60 metrekare yağmur suyu alabilecek bir sarnıcı vardı. Pek param yoktu ama yalnız çimento, demir, kireç ve kimi pencerelerin marangozluğuna para verdim. Taş, kum ve çakılı yatağına getiriyordum. Fırtınaların getirdiği latalardan evin kerestesi çıktı. Süs olarak Knidos'ta bulduğum stilize yengeç, karides, balık, ahtapot kabartmalı mermerleri avlu duvarının iç tarafına yapıştırdım.